Ayrım 20, sayfa 244, 55. Langdon ve Victoria gizli arşivlerin dışındaki avluya çıkmışlardı. Langdon'ın ciğerlerine dolan temiz hava uyuşturucu etkisi yarattı. Gözlerinin önünde uçuşan mor noktalar çabucak kayboldu. Ama suçluluk duygusu kaybolmadı. Dünyanın en özel kasasından paha biçilmez bir kutsal emanet hırsızlığına suç ortaklığı etmişti. Kamerlengo, size güveniyorum demişti. Victoria sayfayı hala elinde tutarak Via Borgia'dan Olivetti'nin ofisine doğru koşar adımlarla yürürken çabuk ol dedi. Eğer o papirüsün üzerine bir parça su gelirse, sakin ol, bu şeyin şifresini çözünce kutsal beşinci sayfalarını geri vereceğiz. Langdon ona yetişmek için hızlandı. Bir suçlu gibi hissetmenin ötesinde belgenin büyüleyici anlamları yüzünden hala sersem gibiydi. John Milton bir Illuminati üyesiydi. Şiiri Galileo'ya sayfa 5'te yayınlanması için yazmıştı. Vatikan'ın gözlerinden çok uzakta. Avludan çıkarlarken Victoria sayfayı Langdon'a uzattı. Bu şeyin şifresini çözebilir misin yoksa beynimizi boş yere mi patlattık? Langdon belgeyi dikkatle elleri arasına aldı. Hiç duraksamadan tweed ceketinin iç ceplerinden birine sokup gün ışığından ve nem tehlikesinden uzaklaştırdı. Çözdüm bile. Victoria durdu. Ne yaptın? Langdon yürümeye devam etti. Victoria ona yetişmek için koştu. Bir kez okudun, zor olacağını düşünüyordum. Langdon onun haklı olduğunu biliyordu. Yine de Segno'yu tek okuyuşta çözmüştü. Kahramanlık veyitlerinden oluşan mükemmel bir dörtlüktü ve bilimin ilk mihrabı kendisini saf bir açıklıkla göstermişti. Görevi başarmanın verdiği rahatlık huzurunu kaçırıyordu. O, Püriten ahlak sisteminin çocuğuydu. Eski New England vecizesini söyleyen babasının sesi hala kulaklarındaydı. Eğer çok zor olmadıysa yanlış yapmışsındır. Langdon değişin yanlış olmasını umuyordu. Daha hızlı yürürken şifreyi çözdüm dedi. İlk cinayetin nerede olacağını biliyorum. Olivetti'yi uyarmamız gerekiyor. Victoria ona yaklaştı. Nasıl şimdiden bilebilirsin? Şu şeye bir daha bakayım. Bir boksörün el çabukluğuyla çevik elini Langdon'un cebine soktu ve kağıdı tekrar dışarı çıkardı. Langdon dikkat et dedi. Onu böyle. Victoria onu aldırmadı. Elinde kağıtla yanında yürümeye başladı. Belgeyi akşam ışığına tutarak sayfa kenarındaki boşlukları inceliyordu. Yüksek sesle okumaya başladığında Langdon sayfayı yeniden ele geçirmek için hamle yaptı. Ama bunun yerine heceleri yürüyüşüyle mükemmel bir ritim tutturarak okuyan Victoria'nın aksanlı alto sesiyle büyülendiğini fark etti. Dizenin yüksek sesle okunduğunu duyan Langdon bir an için zaman değiştirdi. Sanki bunun bir sınav, bir harita, bilimin dört mihrabını açıklayan bir ipucu olduğunun bilinciyle. Roma'daki gizli bir yolu aydınlatan dört işareti ortaya çıkaran şiiri ilk kez dinleyen Galileo'nun çağdaşlarından biriydi. Dizeler Victoria'nın dudaklarından bir şarkı gibi dökülüyordu. Şeytan gözlü toprak Santi kabri, Roma'da ara mistik öğeyi, ışık yolu hazır kutsal sınav, melek rehberliğinde yüce av. Victoria şiiri iki kez okudu ve sonra sanki eski kelimelerin kendiliğinden yankılanması için sustu. Langdon içinden şeytan gözlü toprak Santi kabri diye tekrarladı. Şiir bu konuda son derece açıktı. Aydınlanma yolu Santi'nin kabrinden başlıyordu. İşaretler bu noktadan sonra Roma'nın içinden geçerek yolu aydınlatıyordu. Şeytan gözlü toprak Santi kabri, Roma'da ara mistik öğeyi. Mistik öğeler, bu da açıktı. Toprak, hava, ateş, su. Bilimin öğeleri dini heykel görüntüsündeki dört Illuminati işareti. Victoria ilk işaret dedi, Santi'nin kabrinde olmalı. Langdon gülümsedi, sana o kadar zor olmadığını söylemiştim. Aniden heyecanlanarak, peki Santi kim diye sordu, mezarı nerede? Langdon kendi kendine kıkırdadı, çok az insanın Santi'yi tanımasına şaşırıyordu. Yaşamış en ünlü Rönesans ressamlarından birinin soyadıydı. İlk adını bütün dünya tanıyordu. 25 yaşında Papa II. Julius için çalışmaya başlayan dahi çocuk, henüz 38 yaşındayken öldüğünde ardında dünyanın gördüğü en muhteşem fresk koleksiyonunu bırakmıştı. Santi, sanat dünyasında bir devdi ve yalnızca ilk adıyla tanınmak, Napolyon, Galile ve İsa gibi sadece seçkin birkaç kişinin ve elbette Langdon'ın Harvard yurtlarında duyduğu Sting, Madonna, Jewel ve eskiden Prince diye tanınıp da sonradan adını bir yuvarlak ve artı işaretiyle değiştiren yarı tanrıların erişebildiği bir şöhretti. Langdon, Prince'e bu yüzden iki cinsli hayat sembolüyle kesişen Tau Haça ismini takmıştı. Langdon, Santi dedi, büyük Rönesans ustası Rafael'in soyadıdır. Victoria şaşkın görünüyordu. Rafael mi? Bildiğimiz Rafael mi? Yegane ve tek Rafael. Langdon telaşla İsviçreli muhafızlar ofisine doğru yürüyordu. O zaman yol Rafael'in kabrinden mi başlıyor? Koşuştururlarken Langdon doğrusu çok mantıklı dedi. Illuminati, büyük ressam ve heykeltıraşları genellikle aydınlanmanın şerefli kardeşleri olarak kabul ederlerdi. Illuminati, Rafael'in kabrini bir tür övgü maksadıyla seçmiş olabilir. Langdon bununla birlikte diğer pek çok dini eser sanatçısı gibi Rafael'in de gizli bir ateist olduğundan şüphelenildiğini biliyordu. Victoria tekrar kağıdı Langdon'ın cebine yerleştirdi. Peki nerede yatıyor? Langdon derin bir nefes aldı. İster inan, ister inanma. Rafael, Pantheon'da yatıyor. Victoria şüpheyle bakıyordu. Pantheon mu? Bildiğimiz Rafael, bildiğimiz Pantheon'da. Langdon ilk işaretin yerleştirileceği yerin Pantheon olacağını kendisinin de tahmin etmediğini itiraf etmek zorundaydı. İlk bilim mihrabının gözlerden uzak sessiz bir kilise olacağını tahmin etmişti. 1600'lerde bile o delikli devasa kubbesiyle Pantheon, Roma'da en iyi bilinen yerlerden biriydi. Victoria, Pantheon aynı zamanda bir kilise mi diye sordu. Roma'daki en eski Katolik kilisesi. Victoria başını iki yana salladı. Ama ilk kardinalin Pantheon'da öldürüleceğine gerçekten inanıyor musun? Roma'daki en yoğun turistik merkezlerden biri. Langdon omuzlarını silkti. Illuminati tüm dünyanın seyretmesini istediğini söyledi. Bir kardinali Pantheon'da öldürmek mutlaka insanları hayrete düşürecektir. Ama birini Pantheon'da öldürdükten sonra nasıl fark edilmeden oradan çıkmayı düşünüyor? Bu mümkün değil. Vatikan şehrinden 4 kardinali kaçırmak kadar mümkün. Şiir açık. Ve sen Rafael'in Pantheon'da gömülü olduğuna eminsin, öyle mi? O kabri defalarca gördüm. Hala kaygılı görünen Victoria başını salladı. Saat kaç? Langdon saatine baktı. 19:30. Pantheon uzakta mı? 1,5 kilometre kadar. Vaktimiz var. Şiir Santi'nin toprak kabri diyor. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Langdon, muhafızlar avlusunu koşar adımlarla çaprazlamasına geçiyordu. Dünyevi mi? Doğrusu Roma'da Pantheon'dan daha fazla toprağa ait bir yer yok. İsmini burada inanılan ilk dinden almış, Panteizm. Tüm tanrılara, özellikle de paganların toprak ana tanrılarına tapılırdı. Langdon mimarlık öğrencisiyken Pantheon'un ana salon boyutlarının Gaia'nın dünya tanrıçası onuruna yapıldığını öğrendiğinde hayret etmişti. Orantılar o kadar mükemmeldi ki dev bir küre binanın içinde 1 milimetre bile taşmadan yerleşebiliyordu. Biraz daha ikna olmuşa benzeyen Victoria, peki dedi, ya şeytan gözü, şeytan gözlü toprak Santi kabri? Langdon bu konuda pek emin değildi. Mantık yürüterek şeytan gözü yuvarlak pencere anlamında kullanılmış olmalı dedi. Pantheon'un damındaki ünlü dairesel açıklık. Yanında hiç zorlanmadan yürüyen Victoria, ama orası bir kilise dedi. Açıklığa neden şeytan gözü desinler? Aslında Langdon da bunu düşünüyordu. Daha önce şeytan gözü terimini hiç duymamıştı. Ama sözleri mevcut duruma uygun düşen Pantheon'la ilgili bir 16. yüzyıl eleştirisini hatırlıyordu. Venerable Bede 4. Monifake tarafından Tanrı'ya adandığı zaman deliği, binadan kaçmaya çalışan şeytanların açtığını yazmıştı. Küçük bir avluya girerlerken Victoria ve eğer Rafael ismiyle tanınıyorsa Illuminati neden Santi ismini kullansın diye sordu. Çok soru soruyorsun. Babam da öyle derdi. İki nedeni olabilir. Birincisi, Rafael kelimesinde çok fazla hece var. Şiirin kahramanlık beyitine uymazdı. Biraz zorlama oldu. Langdon ona katılıyordu. Tamam, o zaman belki de Santi kelimesini kullanmak ipucunu daha anlaşılmaz hale getiriyor. Böylece sadece aydınlanmış kişiler Rafael'den bahsettiğini anlıyordu. Victoria buna da inanmışa benzemiyordu. Rafael hayattayken soyadının gayet iyi bilindiğine eminim. Öyle değildi ama. Tek isimle tanınmak bir statü göstergesiydi. Rafael günümüzdeki çoğu pop yıldızı gibi soyadını saklamıştı. Mesela Madonna. Asla soyadı Sisoni'yi kullanmaz. Victoria hayret etmişti. Sen Madonna'nın soyadını mı biliyorsun? Langdon verdiği örnekten pişman olmuştu. 10.000 yeni yetmeyle bir arada yaşayınca insan zihnine doluşan gereksiz bilgilerin sayısı gerçekten şaşırtıcı oluyordu. Victoria ile birlikte İsviçreli muhafızlar ofisine giden son kapıyı geçtikten sonra ilerleyişleri bir uyarı ile durduruldu. Arkalarından bir ses "Para!" diye kükredi. Langdon ile Victoria topukları üstünde dönünce kendilerini bir tüfeğin namlusuna bakarken buldular. Victoria geriye doğru sıçrayarak "Attento!" diye bağırdı. "Dikkat et!" Silahın horozunu kaldıran muhafız "Non sportarte!" diye seslendi. Avlunun karşı tarafından bir ses "Soldato!" diye buyurdu. Dipnot soldato, asker. Olivetti güvenlik merkezinden dışarı çıkıyordu. "Bırak onları." Muhafız şaşkınlık içinde bakıyordu. "Mas ignore, e una donna." Dipnot, "Mas ignore, e una donna." "Ama efendim, o bir kadın." Muhafıza içeri diye bağırdı. "Signore, non posso." "Hemen, yeni emir aldın. 2 dakika sonra yüzbaşı Roger birlikte briefing verecek. Arama başlatıyoruz." Muhafız şaşkınlık içinde güvenlik merkezine girdi. Olivetti sert ve hiddetli adımlarla Langdon'ın yanına yürüdü. "Demek en gizli arşivlerimize girdiniz. Bir açıklama istiyorum." Langdon, "İyi haberlerimiz var." dedi. Olivetti'nin göz bebekleri küçüldü. Çok iyi haberler olması lazım. 56. Belirleyici işareti olmayan 4 Alfa Romeo 155T Spark, Viva dei Coronari'de pistten havalanan savaş uçakları gibi kükredi. Araçların içinde Cerci Pardini yara otomatikleri, sinir gazı bombaları ve uzun menzilli sersemletici silahlarıyla sivil kıyafette 12 İsviçreli muhafız vardı. 3 keskin nişancı lazer dürbünlü tüfek taşıyordu. Öndeki arabanın yolcu koltuğunda oturan Olivetti, arka taraftaki Langdon ile Victoria'ya döndü. Gözleri nefret doluydu. ''Bana esaslı bir açıklama yapacağınıza garanti vermiştiniz. Söyleyeceğiniz bu muydu?'' Langdon küçük arabanın içinde ezilip büzüldüğünü hissediyordu. ''Anlıyorum ama... Hayır hayır, anlamıyorsunuz.'' Olivetti sesini asla yükseltmiyordu ama şiddeti 3 katına çıkmıştı. ''Kardinaller toplantısı arifesinde bir düzine adamımı Vatikan şehrinden çıkarttım. Ve bunu Panteon'u kontrol altına almak adına 400 yıllık bir şiire henüz tercüme etmiş olan hiç tanımadığım bir Amerikalının ifadesi üzerine yaptım.'' Ayrıca bu karşı madde silahını arama işini rütbesiz subaylara bıraktım. Langdon 5. sayfayı cebinden çıkarıp Olivetti'nin gözüne sokmamak için kendini zor tuttu. Tek bildiğim bulduğumuz bilginin Rafael'in kabriyle ilgili olduğu. Rafael'in kabri de Pantheon'da. Direksiyon başındaki asker başını salladı. Doğru söylüyor komutanım, eşim ve ben. Sensür diyerek lafını kesti Olivetti. Yeniden Langdon'a döndü. Katil böylesine kalabalık bir yerde cinayet işleyip görünmeden nasıl kaçabilir? Langdon, bilmiyorum dedi. Ama Illuminati'nin güçlü kaynaklara sahip olduğu çok açık. Hem CERN'e hem de Vatikan şehrine rahatlıkla girebildiler. İlk cinayet mahallini bilmemiz büyük talih. Pantheon'da bu adamı yakalamak için bir şansımız var. Olivetti, bu da tutarsızlık dedi. Bir şans mı? Bir çeşit yoldan bahsettiğinizi sanıyordum. Bir dizi işaretler. Eğer Pantheon doğru adresse, yolu takip ederek diğer işaretlere ulaşabiliriz. O zaman bu adamı yakalamak için 4 şansımız olur. Langdon, ben de öyle umuyordum dedi. Bir yüzyıl önce olsaydı, kesin olurdu. Langdon, Pantheon'un ilk bilim mihrabı olduğunu fark etmesi biraz buruk bir sevinç yaratmıştı. Tarih peşinden gelenlere acımasız oyunlar oynardı. Bunca yılın ardından, aydınlanma yolunun tüm heykelleri yerli yerinde el değmeden kalmış olması ihtimali azdı. Ama Langdon, yolun sonuna kadar takip ederek kutsal Illuminati sığınağıyla yüz yüze gelmenin hayalini kurmuştu. Ne yazık ki öyle olmayacağını biliyordu. Vatikan, 1800'lerin sonlarında Pantheon'daki tüm heykelleri kaldırıp yok etti. Victoria şok olmuş gibiydi. Neden? Heykeller pagan Yunan tanrılarına aitti. Maalesef bu ilk işaretin kaybolduğu anlamına geliyor. Ve onunla birlikte... Victoria, aydınlanma yolunu ve diğer işaretleri bulmak için hiç ümit yok mu dedi. Langdon başını iki yana salladı. Tek atışlık hakkımız var, Pantheon. Oradan sonra yol kayboluyor. Olivetti onlara uzun süre baktıktan sonra önüne döndü. Şoföre kenara çek diye gürledi. Şoför arabayı kaldırım kenarına doğru yönelterek frenlere asıldı. Diğer 3 Alfa Romeo arkalarında patinaj yaptı. İsviçreli muhafız konvoyu fren çığlıklarıyla durdu. Victoria, ne yapıyorsunuz diye sordu. Olivetti buz gibi sesiyle koltuğunda dönerek, işimi dedi. Bay Langdon, bana durumu yolda açıklayacağınızı söylediğinizde, Pantheon'a yaklaşırken adamlarımın neden burada olduğuna dair kesin bir fikrim olacağını varsaymıştım ama öyle olmadı. Burada bulunarak çok önemli vazifelerimden geri kaldığım için ve bakir kurbanlarla eski şiirler hakkındaki teorinizi pek mantıklı bulmadığım için mantığım bana devam etmememi söylüyor. Bu görevi derhal durduruyorum. Telsizini çıkarıp düğmesine basarak açtı. Victoria koltuğun üstünden aşarak onun kolunu kavradı. Yapamazsınız. Olivetti telsizi aşağı indirerek Victoria'ya öfke dolu bir bakış fırlattı. Siz hiç Pantheon'a gittiniz mi Bayan Vetra? Hayır ama... Size orayı anlatayım. Pantheon tek bir odadan oluşur. Taş ve betondan yapılmış dairesel bir oda. Tek girişi vardır. Pencereleri yoktur. Tek bir dar giriş. Bu girişte daima en az 4 silahlı Roma polisi nöbet bekleyerek, mabedi sanat eserlerine zarar verenlerden, Hristiyanlık karşıtı teröristlerden ve hırsız turistlerden korur. Victoria senin kanlılıkla... ''Sizin görüşünüz ne?'' dedi. ''Benim görüşüm mü?'' Olivetti parmaklarını koltuğa geçirmişti. ''Az önce bana olacağını anlattığınız şeyin kesinlikle imkansız olduğu görüşündeyim. Birisinin Pantheon'un içinde nasıl bir kardinal öldürebileceğine dair tek bir mantıklı varsayımda bulunabilir misiniz? En başta yanında birini rehin tutarak kapıdaki nöbetçilerin arasından nasıl geçip de Pantheon'a girer? Bir de öldürüp kaçacak öyle mi?'' Olivetti koltuktan eğilip kahve kokan nefesini Langdon'un yüzüne soluyarak... ''Nasıl olur Bay Langdon? Tek bir mantıklı varsayımda bulunun.'' dedi. Langdon, minik arabanın üstüne doğru daraldığını hissediyordu. ''Hiç fikrim yok, suikastçı değilim. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Şunu biliyorum ki...'' Sesi heyecanla çınlayan Victoria, ''Bir varsayım mı?'' diye atıldı. ''Buna ne dersiniz? Katil bir helikopterle gelir ve damgalanmış kardinali çığlıklar atarken damdaki delikten aşağı bırakır. Kardinal mermer zemine çarpar ve ölür. Arabadaki herkes dönüp Victoria'ya baktı. Langdon ne düşüneceğini bilemiyordu. İğrenç bir hayal gücün var bayan ama hızlı davrandın. Olivet de yüzünü buruşturdu. Olabilir, kabul ediyorum ama zor. Victoria, ya da katil kardinale uyuşturucu verir dedi. Onu Pantheon'a tekerlekli iskemlede yaşlı bir turist gibi getirir. Onu içeri sokar, sessizce boğazını keser ve sonra yürüyerek dışarı çıkar. Bu Olivetti'yi biraz canlandırmışa benziyordu. Hiç fena değil diye düşündü Langdon. Ya da dedi Victoria katil, Olivetti sizi duydum dedi yeter. Derin bir nefes alıp verdi. Birisi hızla cama vurunca herkes yerinden sıçradı. Diğer arabadan gelen bir askerdi. Olivetti camı aşağı indirdi. Herkes iyi mi komutanım? Asker sokak kıyafetlerini giymişti. Pamuklu kalın gömleğinin kolunu yukarı sıvayınca askeri siyah kronograf saati göründü. 19.40 komutanım. Pozisyon almak için zamana ihtiyacımız olacak. Olivet de düşünceli bir tavırla başını salladı ama uzun süre bir şey söylemedi. Parmağını torpidoda ileri geri gezdirerek tozun üstünde bir çizgi yaptı. Yan aynadan Langdon'ı incelerken Langdon kendini ölçülüp biçiliyormuş gibi hissetti. Olivet de sonunda muhafıza döndü. Sesi hevessiz çıkıyordu. Farklı yönlerden yaklaşılmasını istiyorum. Arabalar Rotunda Meydanı, Via Diego Orfani, Piazza Sant Ignazio ve Sant Ostecio'ya ayrılacak. İki bloktan fazla yaklaşmayın. Fark ettikten sonra hazır olup emirlerimi bekleyin. 3 dakika. Peki efendim. Asker arabasına döndü. Langdon, Victoria'ya etkilendiğini ifade ederek başını indirip kaldırdı. Victoria ona gülümseyince, Langdon aralarında beklenmedik bir bağ kurulduğunu hissetti. İkisi arasında bir çekim alanı oluşmuştu. Komutan arkasına dönüp gözlerini Langdon'a dikti. Bay Langdon, yüzünüze gözünüze bulaştırmazsanız iyi olur. Langdon endişeyle gülümsedi. O nasıl olacaksa. 57. CERN direktörü Maximilian Kohler, bronşlarını ve akciğerlerindeki kılcal damarları açan kromolin ve lökötrinin vücuduna yaydığı serinlikle uyandı. Nefes alışı yeniden normale dönmüştü. CERN revirindeki özel bir odada yatıyor, tekerlekli iskemlesi yatağının yanında duruyordu. Elleriyle ona giydirdikleri hastane önlüğünü yokladı. Giysileri yatağın yanındaki sandalyenin üstünde katlı duruyordu. Bir hemşirenin dışarıda odalara sırayla girip çıktığını duyabiliyordu. Uzun bir süre yattığı yerden dinledi. Sonra mümkün olduğunca sessiz biçimde kendini yatağın kenarına çekerek kıyafetlerine uzandı. Güçsüz bacaklarının üstünde zorlukla durarak giyindi. Sonra vücudunu tekerlekli iskemlesine sürükledi. Öksürüğünü bastırarak kapıya doğru sürdü. Motoru çalıştırmadan iskemleyi elle ilerletiyordu. Kapıya vardığında dışarıya göz attı. Koridor boştu. Maximilian Kohler sessizce revirden sıvıştı.